Item 8, Hastane. Arthur Haley, sayfa 87. 5. Bölüm. 3 Eyalet Hastanesi'nin kafeteryası doktorlarla idarede çalışanların çoğunun geleneksel buluşma yeriydi. Ortalığa yayılan, sonra her bölüme hastanenin dört duvar arasında kalan, her servise sızan hikayelerin, dedikoduların doğduğu yer de burasıydı. Terfi, rezalet, atılma, resmen işe alınma gibi pek çok olay açıklanmadan kafeteryada duyulur ve tartışılırdı. Doktor ve operatörler yemek ya da kahve molası dışında pek görme fırsatı bulamadıkları meslektaşlarıyla burada ayaküstü konsültasyon yaparlardı sık sık. Pek çok ciddi tıbbi sorun masaların çevresinde tartışılır, başka durumlarda yanına yüklü bir fatura eklenecek olan değerli uzmanların önemli görüşleri çoğunluk dostça ve bedavadan sık sık ortaya atılırdı. Çoğunluk bundan büyük fayda sağlayan da başlangıçta kendisinden umut kesilen ve kurtarıcı tedavinin hangi yolda kendisine ulaştığını asla öğrenemeyecek bir hasta olurdu. İstisnalar da vardı. Ara sıra bazı doktorlar, nice güçlükler sonucu elde ettikleri bilginin resmi olmayan ve düzensiz yollardan açıklanmasına karşı çıkar, kendilerini özel durumlarla ilgili tartışmalara sürüklemek isteyen meslektaşlarına direnirlerdi. Alışılagelen red cevabı şuydu: en iyisi muayenehanemde bir konsültasyon yapmamız, hem o zaman taksimetrede işlemeye başlar. Jill Bartlett bu yola kesinlikle karşı çıkan ve bazen görüşlerini bedavadan açıklamamak için çok kaba davranan doktorlardan biriydi. Bu konuda anlatılanlara göre bedava konsültasyonlara direnmesinin kaynağı kafeteryada değil, bir evde verilen kokteyle dayanıyordu. Burlington Sosyetesi'nin önde gelen kadınlarından biri olan ev sahibesi, neredeyse Bartlett'ın yakasına yapışmış, gerçek ya da hayali hastalıkları konusunda onu soru yağmuruna tutmuştu. Bartlett kadını bir süre dinlemiş, sonunda sabrı taşarak yüksek ve herkesin duyabileceği sesle büyük bir sessizliğin ortasında şöyle demişti: "Hanımefendi, bana anlattığınız kadarıyla aybaşı derdiniz var. Hemen soyunursanız sizi buracıkta muayene ederim." Yine de çoğunluk bu dolaylı konsültasyonlara karşı çıksa bile kaybedilecek olduğu kadar kazanılacak şeyler de bulunduğu gerekçesiyle kafeteryada yapılan bilgi değiş tokuşunu kabul ediyordu. Bazılarının da şu çok duyulan sözlerle kalkıp gittiği görülürdü: "Bana yine ihtiyacınız olursa ikinci muayenehanemdeyim." Normal olarak bu sözlerden sonra kimse ona bir şey sormazdı. Genellikle kafeterya ustaların yerinin unutulmasa bile kısa süre için görmezlikten gelindiği demokratik bir bölgeydi. İstisna hastane genelkurmayına bir masa ayırmaktı. Mrs. Strogan sağlık kurallarının hafif de olsa çiğnenmesi ya da servisin aksamasının gelecek sağlık kurulu toplantısında keskin eleştirilere yol açacağını bildiğinden sık sık bu bölgenin çevresinde dolaşırdı. Birkaçının dışında hastanenin kıdemli doktorları kendilerine ayrılan masalarda otururlardı. Yeniler bu konuda tutarsız, alışkanlıkları daha değişkendi. Genç doktorlar ve stajyerlerin bağımsızlıklarını gösterip hemşirelerin arasına ya da başka gruplara karıştıkları sık görülürdü. Mike Saddons'ın diğer öğrencilerden daha önce kurtulan ve tek başına yemeğini yiyen Vivian Lobert'ın karşısındaki iskemdeye oturmasında bu yönden şaşırtıcı bir şey yoktu. 10 gün önce otopsi salonundaki karşılaşmalarından beri Vivian birkaç kere hastanede Mike Saddons'a rastlamıştı. Kızıl saçlarını ve ağzının iki köşesini kulaklarına yayan gülüşünü gördüğünde büyük bir hoşnutluk duyuyordu. Saddons'ın doğrudan bir saldırıya geçmesini içgüdüsüyle beklemişti. İşte şimdi beklediği gerçekleşiyordu. "Günaydın," dedi Saddons.
"Merhaba."
Tam o sıra Vivian iştahla bir tavuk budunu ısırdığından selamı epey boğuk çıktı. İşaret parmağını ağzına götürüp "kusura bakmayın" diyebildi. "Çok iyi, çok iyi, keyfinize bakın. Ben size bir teklif yapmak için buraya geldim." Genç kız ağzındakini bitirdi ve konuştu.
"Bense daha sonra..."
Mike Saddons'ın gülüşü iyice yayıldı yüzüne. "Haberiniz yok mu? Çağımız feza çağı. Alışılmış sözlerle kaybedilecek zamanı yok kimsenin. Teklifim şu. Öbür gün önce Cuban Grill'de bir yemek ardından tiyatro işinize geliyor mu? Vivian cevap verecek yerde merakla sordu. Bütün bunları yapmaya imkanlarınız el veriyor mu? Hastane personeli ve hemşire adayları arasında yoksulluk zamanın iyice yerleştirdiği üzünlü bir şakadır. Seddon sesini iyice alçalttı. Kimseye söylemeyin, gizli gelir kaynaklarım var. Otopsi için bize getirilenler var ya, pek çoğu altın dişli, o kadar kolay oluyor ki, bakın size anlatayım. Lütfen susun, yemeğimi yedirmeyeceksiniz sonra. Genç kız yeniden tavuk buduna saldırırken Mike masanın üzerinden eğildi ve tabağından iki parça kızarmış patates yürüttü. Hiç fena değil, daha sık yemeliyim bundan. Neyse mesele şu, iki bilet ve bir kasa fişi çıkardı. Şunlara bir göz atar mısınız küçük hanım? Bakın ne diyor, size minnettar olan bir hastanın saygılarıyla. Biletler turneye çıkmış bir Broadway tiyatrosuna alınmıştı. Kasa fişi de Cuban Grill'de iki kişilik yemeğe hak kazandırıyordu. Bunları edinmek için ne yaptınız dedi gitgide meraklanan Vivian. Kalp ameliyatı mı? Hayır, geçen hafta ilk yardımda Frank Worth'un yerine çalıştım. Elini çok pis bir şekilde kesmiş olan bir adam geldi, yarayı diktim. Unutup gitmiştim ki postadan bunlar çıktı. Kendinden memnun bir gülümseme koyverdi. Bu işe en çok içerleyenlerden biri de Worth. Bir daha işinin başından ayrılmayacağını söylüyor. Peki gelecek misin? Çok memnun olurum dedi gerçeği söyleyen Vivian. Güzel, tam 7'de hemşire yurdunun kapısından sizi alırım, kabul mü? Birden genç kızın yüzünün enik onu güzel, vücudunun nefis olduğunu fark etti. Kendisine bakıp gülümsediğinde sıcak ve güzel kokulu bir şeyi hatırlıyordu. Kendi kendine öbür gün yerine bu akşam onunla buluşabilmek için neler verirdim dedi. Beklemek uzun sürecek. İçinden zayıf bir ses onu uyarıyordu. Paçanı kaptırmamaya dikkat et. Politikayı unutma Sadans. Onları sever ve anılarıyla mutlu bırakırsın. Ayrılık tatlı bir üzüntüdür ama özgür yaşamak için de ne pratiktir. Kabul diyordu Vivian. Belki biraz gecikirim ama çok değil. Harry Tomaselli hastanenin genişletilmesine ilkbaharda başlayacağını O'Donnell'a bildireli bir hafta oluyordu. Kent O'Donnell'la yönetim kurulu başkanı Orden Brown hemen yapılması gereken işleri konuşmak üzere onun odasında buluşmuşlardı. Aylar önce bir mimarla el ele verip çalışarak hastaneye eklenecek yeni bir kanatta yer alacak bölümlerin ayrıntılı planları üzerinde uzun uzun durmuşlardı. Bölüm şeflerinin isteklerinin elde edilmesi muhtemel parayla dengelenmesi gerekiyordu. Orden Brown hakemlik O'Donnell'da tıbbi danışmanlık yapmıştı. Her zamanki gibi yönetim kurulu başkanı sinirli, keskin ve meselelerin derinine inebilecek yetenekte görünmüş ama kuruluğunu giderecek mizah yönü zengin bir konuşma yapmıştı. Bazı durumlarda istenenle yapılabilecek olanlarda anlaşmışlardı. Bazı kerelerde hep kendine yontma eğiliminde olduğunu sandıkları bir bölüm şefine rastladılar mı çabaları daha uzun sürmüştü. Baş eczacı kendi bölümü içinde özel bir tuvalet bulunmasında diretmişti. Mimar böyle bir şeyin çalışma yerinden 30-40 adım kadar ötede ve koridorda bulunacağını söylediğinde, eczacı kolit sancıları tuttuğunda 40 adımın kendisi için büyük uzaklık olduğu söyleyerek itiraz etmişti. Bunun üzerine de Orden Brown sertçe hastanenin ilgili bölümüne başvurup tedavi görmesini öğütlemişti eczacıya. Gerçekleştirilmeye değecek bazı tasarılardan da bu arada aşırı masraf gerektirdiği için vazgeçilmişti. Röntgen şefi Ding Dong Bell, başlıca hedefi kalp hastalıklarının teşhisini ve tedavisini kolaylaştırmak olan çok inandırıcı bir sine radyografi tasarısı sunmuştu. Ama sadece araç gerecin $50,000 tutacağı öğrenilince istenmeyerek tasarıdan vazgeçilmişti. Şimdi planın ana hatları ortaya çıkmıştı. Dikkat tümüyle para bulmanın pratik yolu üzerinde toplanıyordu. Aslında bu iş kesinlikle yönetim kurulunu ilgilendiriyordu. Ama bölüm şeflerinin de yardımı bekleniyordu. Herkesin katılmasını istiyoruz dedi Orden Brown. Bölüm şefleri için 6.000, ortaklar için 4.000, asistan doktorlar için $2.000. O Donald hafiften bir ıslık koyverdi. Korkarım dedi başkana, bu teklif bir takım şikayetlere yol açacak. Brown gülümsedi. Bu şikayetlere karşı koymak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Harry Thomas Early araya girdi. Ödemeler 4 yıllık bir süreye bölünebilir. Kent, yazılı taahhütler elimize geçer geçmez bankayla pazarlığa oturabiliriz. Bir şey daha var dedi Brown. Doktorların da bu işe para koydukları şehirde duyulduğunda yardım kampanyamıza katılanların verecekleri para toplamı yükselecek. Bu işi duyulacak şekilde mi yapacaksınız? Brown gülümsedi. Öyle değil mi ya? O Donald meslektaşlarıyla yaptığı bir toplantı sırasında bu haberi vermenin kendisine düşeceğini düşünüyordu. Kendisine bakacak olan üzüntülü yüzleri şimdiden görür gibiydi. Doktorların büyük çoğunluğu, diğer mesleklerde çalışanların da büyük çoğunluğu gibi gelirlerinin tümünü harcıyorlardı. Tabii bu yardım kampanyasına katılmaya zorlanmıyordu kimse. Ama tek kişinin böyle bir şeye karşı çıkması güç olurdu. Üstelik hastanenin genişletilmesinde doktorların büyük çıkarı vardı. Önceden kestirilebileceği gibi çoğu istenen parayı ödeyecek, diğerleri üzerinde de baskı yapacaklardı. Her zaman önceden yapılması gerekeni sezen Harry Thomas Elli, ''Merak etme Kent'' dedi, ''doktorlar toplantısından önce sana eksiksiz bir dosya hazırlarım. Bütün ilginç noktalar bir araya getirilmiş ve ortaya konmuş olur.'' Hem sözlerini tamamladığında istenilenden fazla ödemeye kalkışacaklar bile bulunabilir. ''Bak buna fazla güvenme'' dedi Odanıl. ''Doktorların en hassas yerleri olan cüzdanlarına dokunmak üzeresin.'' Thomas Elde gülümseyerek karşılık verdi. Başhekim doktorlara bir çağrıda bulunduğunda her yaptığı iş gibi bu da çok kesin ve ciddi bir şekilde sunulmuş olacaktı. O Donald yaratılışında biriyle çalışmanın gerçekten çok hoş ve rahatlatıcı olduğunu ilk kez düşünmüyordu. Daha önce yönetmen yardımcılığı yaptığı hastanede başhekim ünü seven, her şeyi bu merakına kurban eden, herkesin önüne geçen bir adamdı. Dolayısıyla gerçek bir yönetim söz konusu değildi ve hastane bundan büyük ölçüde zarar görüyordu. Harry Thomas Elde doğruluğu, çabuk ve kaypaklığa yönelmeden karar verebilme yeteneğini severdi. Çünkü hastane yöneticisi olarak kendisi de böyle davranırdı. Çabuk karar verildiğinde hataya düşüldüğü olurdu tabii ama tümüyle çok daha fazla iş görülür ve başarı oranı zamanla artardı. Söz ve düşüncede olduğu kadar eylemde de çabukluk, yolunu ve mesleğini bulmadan çok önce Thomas Elde'nin edindiği bir huydu. Hukuk fakültesinde okumuştu. Savaş patladığında epey müşteri toplamanın eşiğindeydi. Seferberliği beklemeyip Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri'ne katılmış ve kendisine sağlık hizmetlerinde görev verilmişti. Daha sonra deniz hastaneleri yaralıyla dolup taşarken Teğmen Thomas Elde doktorluk ve hastane yönetme sanatı arasındaki sınırı hissetmesini sağlayan özel bir içgüdüyle yetenekli bir yönetici olarak kendini göstermişti. Savaştan sonra yeniden hukuka dönmek ya da hastane yöneticiliğine devam etmek gibi bir seçim zorunluluğuyla karşılaşan Thomas Elde sonuncuyu seçmiş, Columbia Üniversitesi'nin hastane işletmeciliği bölümüne yazılmıştı. Hastane yönetiminin parlak geleceği olan özel bir iş alanı sayılmaya başlandığı dönemde de diplomasını almıştı. Pek çok teklif almış, yardımcı olarak geçirdiği 2 yılın sonunda 3 eyaletin yöneticiliği teklifiyle karşısına gelen Orden Brown'a evet demişti. Şimdi Harry Thomas Elde işine aşıktı. Kent O'Donnell'ın tıbbi konulardaki görüşünü paylaşıyor, Orden Brown'ın yöneticilikteki kavrayış gücü ve temkinli inceliğine saygı duyuyordu. Yönetici olarak Brown ve O'Donnell'ın isteğine uygun hizmetler, bakım, tutumluluk, temizlik, muhasebe ve diğer işlerin yapılması Thomas Elde'ye düşüyordu. İyi yardımcıları, çeşitli bölümlerin başına en yetenekli kişileri getirmekte şaşmaz bir sezgisi vardı ve hastanede olup bitenlere duyduğu büyük ilgi sayesinde bütün bunları başarıyordu. Her gün kısa ve tıknaz gövdesinin koridorlar boyunca gidip geldiği, sık sık durup hepşireler ya da hademeler, kapıcılar ve ahçılarla yol boyu rastladığı hastalarla konuştuğu, hastaneyle ilgili şeylerden söz edecek ya da yeni fikirler verebilecek herkesle tartıştığı görülürdü. Yeni fikirler onu canlandırıyordu. Onun heyecanı diğerlerini de canlandırıyor, bu herkese yansıyordu. Ara sıra boynunu uzatır, kara çerçeveli kalın gözlüklerinin ardında gözleri parlayarak bol bol konuşur, düşünceleri dört nala birbirini izler, elleri sözlerini desteklerdi. Bütün bu gezintileri boyunca not aldığı Ender'di. Hukukçu olarak yetişmiş olması önemli noktaları ayrıntılarından farklı tutabilmeye alıştırmıştı onu. Ama her denetimden sonra hastane yönetiminde değiştirilmesi gerekli önemli ya da önemsiz noktalarla ilgili bildirileri makineli tüfek hızıyla yağdırırdı. Yine de herkese yatkın gelen diplomatça konuşma yeteneğine sahipti. Herhangi birine hakaret ettiği pek az görülmüştü. Gereken yerde ilgiliyi paylar sonra keyifle başka şeyden söz ederdi. Övgüye başvurduğu seyrekti ama her zaman zarifti söyledikleri. Memurlardan birini kovduğu da az görülen şeydi ama gerçekten gerekli görürse bunu yapardı. Bölüm şeflerine sık sık tekrarladığı sözler şunlardı. Biri burada bir aydan fazla çalıştı mı, tecrübesi bizim için bir yatırımdır ve düşünmediğimiz eksikleri bulunan yeni birini almaktansa onu yetiştirmekte, elimizden gelirse kendimize uydurmakta fayda vardır. Bu politikası bilinip uygulandığından, üstelik saygı da gördüğünden hastanede çalışanların tümü yüksek bir morale sahipti. Hastane yönetiminde bazı yenilikler daha yapılabilir, bazı bölümler harekete getirilip daha etkili hale sokulabilirdi. Thomas Eldi bunu biliyordu. Eski araç gereçlerin atılıp yerlerine yenilerinin konmasında büyük fayda vardı hastane yönünden. Sine radyografi aracı gibi örneğin. Yeni program eksiklerin bazılarını giderecekti ama hepsini değil. Thomas Eldi de O'Donnell gibi kendilerini yıllar sürecek bir çalışmanın beklediğini ve hedeflerinden bazılarına belki ulaşamayacaklarını biliyordu. Ama eksikleri tamamlamanın tek yolu vardı. Her zaman yapılabilecek olandan daha fazlasını yapmaya çalışmak. Orden Brown hastane yöneticisine tam o sıra dalgınlıktan sıyırdı. Yönetim kurulu başkanı O'Donnell'a kampanyamız başladığında büyük bir hareket olacak kuşkusuz diyordu. Bu konuda üzerinde durulması gereken bir şey daha var. Sanırım sizi Rotary kulüp yöneticileriyle karşılaştırmamızda büyük fayda olacak. Yeni binamızdan neler beklendiğini onlara anlatabilir, gelecekle ilgili tasarılarımızdan söz edebilirsiniz. Kalabalık toplantıları ve özellikle böyle yerlerde hüküm süren sahte tavırları hiç sevmeyen O'Donnell yüzünü buluşturmak üzereydi ama kendini tuttu ve ''Bunun faydalı olacağına inanıyorsanız mesele yok.'' dedi. ''Ailemden biri Rotary yöneticilerindendir.'' dedi Brown. ''Bu işi ona yaptırabiliriz. En iyisi bu görüşmenin kampanyamızın açıldığı hafta yapılabilmesi. Bir sonraki haftada Kivanilerle görüşebiliriz.'' Dipnot Kibani Rotary gibi bir başka iş adamları kulübü. O'Donnell başkana biraz da doktorlukla uğraşmasına izin vermesine, aksi halde hastaneye yardım kampanyasına katılması için gereken parayı toparlayamayacağını söyleyecek oldu, sonra kendini tuttu. Bu arada diyordu O'Donnell, öbür gün akşam yemeğine sözünüz yok ya. Yok dedi O'Donnell hemen. Tepedeki evde sakin ve ağırbaşlı bir hava içinde yemek yemekten hoşlanırdı. ''Benimle Eustace Swain'in evine gelmenizi istiyorum.'' Kentin şaşkınlığını fark eden başkan devam etti. ''Davetlisiniz. Bunu size söylememi benden istedi.'' ''Tabii, memnuniyetle gelirim.'' Yine de yönetim kurulunun en çetin ceviz üyesi tarafından davet edilmek beklenmedik bir şeydi. O'Donnell Swain'le kaç kere karşılaşmıştı ama onu iyice tanıma fırsatını bulamamıştı hiç. Aslında dedi Brown, fikir benden geldi. Kendisiyle hastanenin meselelerinden söz etmenizi istiyorum. Mümkünse fikirlerinizden bazılarını aşılamaya bakın ona. Açık konuşmak gerekirse Swain'in yönetim kurulunda bulunması ara sıra başımıza dert açıyor ama bunu siz de biliyorsunuz tabii. Elimden geleni yapacağım. 8. ayrımın sonu. Sayfa 98.